Ayrım 21, sayfa 215. Ama 653. gece olunca demiş ki, işi asla böyle düşünmeyen ve dostu Ebul Hasan'ın ölümüne ağlamakta bulunan halife, Zübeyde'ye doğru dönerek ona, "Yo vallahi, kederden ölen şeker kamışı değil, karısı öldükten sonra yaşayamayan zavallı Ebul Hasan'dır, bu kesindir." demiş. Ve, "Evet, ama sen ağlıyorsun ve bayılıyorsun ve böylece haklı olduğunu düşünüyorsun," diye eklemiş. Zübeyde de ona, "Sen de haklılığını bu alçak kölenin söylediğine dayatıyorsun," diye yanıt vermiş. Ve de, "Evet, ama Ebul Hasan'ın hizmetkarları nerede? Gidip çabucak onlar bulunsun. Efendilerini kefene bürüyen onlar olduğuna göre ilkin hangisinin öldüğünü, sonra da kederden ölenin hangisi olduğunu yine onlar bilirler ve bize anlatırlar," demiş. Halife de, "Hakkın var ey amcamın kızı ve ben vallahi bana bu haberi getirene 10.000 dinar vermeyi vaat ediyorum," demiş. Halifenin ağzından daha bu sözler çıkar çıkmaz sağdaki kefenin altından, "10.000 dinar benim avucuma sayılsın. Efendimiz halifeye ben Ebul Hasan'ın kederden ölen ikinci kişi olduğunu kesinlikle bildiririm," diyen bir ses duymuş. Bu sesi duyan Sid Zübeyde ve kadınlar dehşete kapılmışlar. Büyük bir feryat kopararak kapıya doğru atılmışlar. Halife ise, aksine Ebul Hasan'ın oynadığı oyunu anlayarak öylesine bir kahkaha koparmış ki salonda sırt üstü yere düşmüş ve "Vallahi ya Ebul Hasan, şimdi galiba gülmekten ben öleceğim," diye haykırmış. Sonra halife gülmesini bitirince ve Sid Zübeyde içine düştüğü korkudan kurtulunca Ebul Hasan ile şeker kamışı kefenlerinden çıkmışlar ve genel bir sevinç içerisinde onları bu şakayı yapmaya iten nedeni anlatmaya karar vermişler. Ve Ebul Hasan Harun Reşit'in ayaklarına kapanarak şeker kamışta hanımının ayaklarını öperek ikisi birden duydukları pişmanlıkla onlardan bağışlanma dilemişler. Ve Ebul Hasan, "Ben bekar kaldıkça ey emirül müminin paraya karşı hiçbir istek duymadım. Ama varlığını sana borçlu bulunduğum bu şeker kamışının öyle bir iştahı var ki deveyi hamuduyla yutar ve de vallahi halifenin hazinesini hazinedarıyla birlikte yer bitirir," diye eklemiş. Halife ile Sid Zübeyde yeniden kahkahadan kırılmışlar ve ikisini de bağışlamışlar ve dahası oracıkta Ebul Hasan'ın verdiği yanıtla kazandığı 10.000 dinardan gayrı onlara ayrıca ölümden kurtuldukları için 10.000 dinar daha vermişler. Bunu izleyerek bu küçük şaka Ebul Hasan'ın harcamalarını ve ihtiyaçlarını ortaya çıkardığı için halife dostunun o günden sonra düzenli ödenek almasında aksaklık olmamasını sağlamış ve hazinedarına her ay büyük vezirine ödenen miktarın aynısını Ebul Hasan'a da ödenmesini emretmiş. Ve de geçmişte olduğundan çok Ebul Hasan'ın dostu ve kadeh arkadaşı olmasını istemiş. Ve böylece hepsi dostları ayıran, sarayları yıkan ve mezarları inşa eden acımasız, sakınılmaz güç gelinceye kadar büyük bir mutluluk içinde yaşamışlar. Ve Şehrazat o gecede bu öyküyü anlatıp bitirince Şah Şehriyar'a, "Uyanık gezer hakkında bütün bildiğim bu kadar ey Şah. Ama izin verirsen şimdi işittiğini her bakımdan pek çok aşan bir başka öykü anlatacağım," demiş. Şah Şehriyar da, "İzin vermeden önce bu öykünün adını bana söylemeni isterdim Şehrazat," demiş. O da, "Bu Zeynül Mevasıf'ın aşklarının öyküsüdür," demiş. Şehriyar da, "Peki benim bilmediğim bu öykü neymiş bakalım," demiş. Zeynül Mevasıf'ın aşkları. Bana kadar ulaştığına göre ey bahtı güzel şah, yüzyıllar ve yıllar öncesi eski zamanlarda adı Enis olan sözün tam anlamıyla yakışıklı bir delikanlı varmış. Bu genç kuşkusuz zamanın en zengin, en cömert, en ince, en yüce ve sevgili kişisiymiş. Ve dahası yeryüzünde sevilebilecek ne varsa kadınları, dostlarını, güzel yiyecekleri, şiiri, musikiyi, kokuları, yeşilliği, ışıldayan suyu, gezmeyi ve tüm zevkleri sever ve refah içinde geçen bir yaşamın neşesi içinde ömür sürermiş. Bir öğle sonrasında yakışıklı Enis adet edindiği üzere bahçesindeki keçi boynuzu ağacının altında güzelce kestiriyormuş. Ve kendisini rüyasında 4 güzel kuşla ve göz kamaştıran beyazlıkta bir güvercinle oynayıp eğlenirken görmüş. ve içinden onları okşamak, tüylerini karıştırmak ve öpmek bakımından yoğun bir arzu duyarken birdenbire tehditkar gagasıyla iri bir kargaçıka gelmiş ve güvercinin üzerine saldırarak ve arkadaşı olan dört narin kuştan onu ayırarak havaya kaldırmış. Enis bundan çok etkilenerek uyanmış. Yataktan çıkıp bu rüyayı kendisine yorumlayacak birini aramaya başlamış. Ama böyle birini bulmaksızın bir süre avare dolaşmış. Ve tam artık evine dönmeyi düşünürken çok güzel görünümü olan bir evin önünden geçmekteymiş. Eve yaklaşırken içeriden güzel ve hüzünlü bir kadın sesinin yükseldiğini ve şu dizelerden oluşan bir şarkı okuduğunu işitmiş. Serin sabahın tatlı kokusu aşıkların yüreğini duygulandırır. Ama benim tutsak yüreğim aşıkların özgür yüreği gibi midir ki? Ey sabahların tatlı serinliği! Bükülgen bir bahang dalından daha narin bir yavru karacaya yüreğimin duyduğu gibi bir aşkı hiç yatıştırdın mı? Enis içinde bu sesin vurgulamalarını hissetmiş ve buna sahip olan kişiyi tanıma arzusu duymuş. Yarı açık bulunan kapıya yaklaşarak içeriye bakmış. Ve orada gözün alabildiğine uzanan bir görüntü içinde uyumlu tarhlardan, çiçek yataklarından ve gül, yasemin, menekşe, nergis ve başkaca bin tür çiçekten oluşan bir koruluktan ve Tanrı'nın gökleri altında cıvıldayan kuşlardan başka bir şeyin bulunmadığını görmüş. Ve bu yerin saf havası kendisine çekerek Enis kapıyı açmaktan ve bahçede ilerlemekten kendini alamamış. Ve yeşilliğin ta dibinde üç kemerle taçlandırılmış bir geçidin sonunda özgürce oturan üç genç kızdan oluşan bir beyaz topluluk görmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 645. gece olunca demiş ki, ve yeşilliğin ta dibinde üç kemerle taçlandırılmış bir geçidin sonunda özgürce oturan genç kızlardan oluşan beyaz bir topluluk görmüş. Ve onlara doğru yönelmiş. İlk kemere ulaşınca üzerinde kırmızı harflerle şu kitabenin yazılmış bulunduğunu görmüş. Ey konut! Kapıların konukseverliğe sonsuza dek açık kalacak kadar dayanıklı olmalı ve asla dostlar seni çok dar bulmamalıdır. Sonra ikinci kemere ulaşmış ve altın harflerle yazılı şu kitabeyi okuyabilmiş. Ey mutluluk evi, sen koruluktaki kuşların uyumlu ötüşlerinin uzun zaman duyulmasını sağlayacak kadar uzun yaşamalısın. Ve sana sahip olanlar ağaçlarında meyveler olgunlaştıkça ve gök boşluğunda yeni yıldızlar parladıkça sakince yaşasınlar. Böylece üçüncü kemerin altına gelmiş ve koyu mavi harflerle şu dizelerin yazılı bulunduğunu görmüş. Ey gösterişli ve göz kamaştıran konut, zamana ve değişkenliğe karşın sıcak ışıkların ve tatlı karanlığın altında güzelliğinle sürekli yaşa. Bu üçüncü kemeri de geçtikten sonra bahçe yolunun sonuna ulaşmış ve eve çıkan ve yeni yıkanmış mermer basamakların dibinde 14 yaşını ancak aşmış ama kuşkusuz 15'ine henüz ulaşmamış bir genç kız görmüş. Kız kadife bir halı üzerine uzanmış ve yastıklara yaslanmış bulunuyormuş. Dört başka genç kız da yöresini sarmış, buyruklarını bekler durumdaymış. Kız ay kadar güzel ve beyazmış. İnce kaşları değerli miskten oluşmuş bir yay kadar narin, kıyım ve öldürücülükle yüklü siyah gözleri, bir Hindistan cevizinin sığacağı kadar küçük bir mercan gibi ağzı, mükemmelliğe meydan okuyan bir çenesi varmış. Ve kuşkusuz bunca güzelliklerle en soğuk ve katı yürekleri bile yakar tutuştururmuş. Yakışıklı Enis güzel genç kıza doğru yaklaşmış. Önünde yere kadar eğilmiş. Elini yüreğine bastırmış. Sonra dudaklarına ve alnına götürmüş. Ve ona ey saflığın sultanı barış üzerine olsun demiş. Ama kız ona ey küstah genç sen nasıl cesaret ediyor da sana ait olmayan ve yasaklanmış bulunan bir yere giriyorsun diye sormuş. O da, ey hanımım, hata asla benim değildir, sana ve bu bahçeye aittir. Yarı açık kapısından yaseminler, reyhanlar ve menekşelerden oluşmuş çiçek tarhlarıyla bu bahçeyi ve yine şurada senin bulunduğun yerde oturmuş bulunan güzellik mehtabının önünde bahçenin tüm çimlerinin ve çiçeklerinin eğildiğini gördüm. Ve ruhum buraya gelip çiçekler ve kuşlarla birlikte eğilerek sana saygıda bulunma arzuma karşı duramadı diye yanıt vermiş. Genç kız gülmeye başlamış ve ona senin adın ne diye sormuş. O da kölen Enis sultanım demiş. Kız da, "Sen benim çok hoşuma gittin ya Enis, gel yamacıma otur," demiş. Ve onu yanına oturtmuş ve kendisine, "Ya Enis, bir parça oyalanmayı çok istiyorum, satranç oynamayı bilir misin?" demiş. O da, "Evet, kuşkusuz," demiş. Kız da genç kızlardan birine işaret etmiş. Kız hemen abanoz ve fil dişinden yapılmış bir satranç tahtası getirmiş. Satrancın taşları kırmızı ve beyazmış. Kırmızılar yakuttan, beyazlar da billur taşlardan yontulmuş imiş. Kız ona, "Kırmızıları mı, beyazları mı istiyorsun?" diye sormuş. Enis, "Vallahi efendim, beyazları alayım ben. Çünkü kırmızılar karacaların rengidir ve bu koşullar ve her koşul altında bana tam anlamıyla uyar," diye yanıt vermiş. Kız öyle olsun demiş. Taşları sıralamaya başlamış ve oyun başlamış. Ama Enis satranç taşlarından çok rakibinin güzelliklerine takılıyormuş ve ellerinin badem ezmesine benzer zarafetine, beyaz kâfur aklığındaki parmaklarının inceliğine ve kibarlığına kendinden geçercesine hayran oluyormuş. Sonunda, "Nasıl olur da ey hanımım, böylesi parmakların hışmına uğramadan oyunu sürdürürüm," diye haykırmış. Ama kız kendini tam olarak oyuna verip ona, "Şahmat, şahmat ya Enis, yenildin sen," diye yanıt vermiş. Sonra Enis'in kendini kesinlikle oyuna kaptırmadığını görerek ona, "Enis, senin oyunda daha dikkatli olmanı sağlamak için her parti için 100 dinarlık bir bahis koy." O da, "Neden olmasın?" diye yanıt vermiş ve taşları sıralamış. Ve kendi bakımından adı Zeynül Mevasıf olan kız da o anda saçlarını büreyen ipek tülü kaldırmış ve göz kamaştıran bir ışık sütunu gibi görünmüş. Rakibinden bir türlü gözlerini alamayan Enis de ne yaptığını bilmeden oynamayı sürdürmüş. Bazen kırmızı taşlar yerine beyazları alıyor, bazen onları aksi yönde sürüyormuş. Böylece sonunda 5 oyun için 500 dinar ütülmüş. Ve Zeynül Mevasıf ona, "Görüyorum ki öncekinden daha dikkatli değilsin. Daha güçlü bir bahis tutalım. Parti başına 1000 dinar demiş. Ama bahis miktarı arttırıldığı halde Enis dikkatini toplayamamış ve yine kaybetmiş. Bunun üzerine kız ona, "Şimdi bütün parana karşılık bende ne varsa onun üzerine oynayalım," demiş. Enis kabul etmiş ve kaybetmiş. O zaman dükkanları, evleri, bahçeleri ve köleleri üzerine oynamış ve birbiri ardından hepsini yitirmiş ve artık elinde avucunda hiçbir şey kalmamış. O zaman Zeynül Mevasıf ona doğru dönmüş ve kendisine, "Enis, sen akılsızın birisin ve ben senin bahçeme girmiş olmana ve beni tanımış bulunmana pişman olmanı istemiyorum. Dolayısıyla yitirdiğin her şeyi sana geri vereceğim. Ayağa kalk Enis ve nereden geldinse oraya barış içinde dön," demiş. Ama Enis, "Yo vallahi sultanım, yitirdiğim şeyler için hiçbir pişmanlık duymuyorum. Sen benim hayatımı da istesen hemen sana bağışlarım. Ama lütfen beni yanından ayrılmaya zorlama," diye yanıt vermiş. Kız, yitirdiklerini geri almak istemediğine göre, "Hiç değilse git kadıyı ve şahitleri bul, gelip kazandığım malların durumunu belirten bir bağış ilmuhaberi düzenlesinler," demiş. Enis de kalkıp kadıyı ve şahitleri getirmeye gitmiş. Ve kadı, Zeynül Mevasıf'ın güzelliği karşısında her ne kadar kalemi elinden düşürmüşse de bağış sözleşmesini düzenlemiş ve iki şahide de mühür bastırmış. Sonra kalkıp gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 656. gece olunca demiş ki, "Ve kadı Zeynül Mevasıf'ın güzelliği karşısında kalemi elinden düşürmüşse de bağış sözleşmesini düzenlemiş ve iki şahide de mühür bastırmış. Sonra kalkıp gitmiş. O zaman Zeynül Mevasıf Enis'e doğru dönmüş ve gülerek ona, "Şimdi Enis artık gidebilirsin. Artık birbirimizi tanımıyoruz," demiş. Enis, "Ey sultanım, demek ki arzumu doyurmadan beni gönderiyorsun, öyle mi?" demiş. Kız, "Senin söylediğin şeyi doyurmayı çok isterim Enis. Ama hala da senden istediğim bazı şeyler var. Bana başkaca 4 kese saf misk, 4 ons ak amber ve en iyi nitelikte 4000 parça altın işleme ve koşumlanmış 4 katır getirmen gerek," demiş. Enis de, "Başım üstüne sultanım," demiş. Kız, "Bunları nasıl sağlayacaksın? Elinde hiçbir şey kalmadı ki," diye sorunca, "Allah kerimdir, benim ihtiyaç duyduğum tüm parayı borç verecek dostlarım var," demiş. Kız, "Öyleyse koş istediklerimi getir," demiş. Enis dostlarının yardımına koşacaklarından kuşku duymadan onları bulmak üzere evden çıkmış. O zaman Zeynül Mevasıf adı Hubub olan hizmetçilerinden birine "Sen de onun ardından çık ey Hubub ve onun yürüyüşünü dikkatle izle." sözünü ettiği tüm dostlarının onu şu ya da bu bahaneyle yardım etmeyi reddedip başlarından savdığını görünce yanına yaklaş ve ona de ki "Ey efendim Enis, hanımım Zeynül Mevasıf beni sana seni hemen görmek istediğini söylemem için gönderdi" diyeceksin ve onu buraya getireceksin ve kabul salonuna sokacaksın. Ve o zaman ne olacaksa olacak demiş. Ve Hubub işitip itaat ettiğini bildirmiş, çabucak Enis'in ardından çıkıp adımlarını izlemiş. Zeynül Mevasıf'a gelince evine girmiş ve yıkanmak üzere hamama girmiş. Banyodan sonra cariyeleri ona olağan dışı bir bakım sağlamak için her türlü özeni göstermişler. Yolunacak kıllarını yolmuşlar, ovulacak yerlerini olmuşlar, koku sürülecek yerlerine koku sürmüşler, gerilecek yerlerini germişler. Çekilecek yerlerini çekmişler. Sonra üzerine ince altın iplerle işlenmiş bir urba giydirmişler. Başına inciyle süslenmiş, ince gümüş işi zengin bir taç koymuşlar. Bu tacın gümüş örgüsünün iki ucu ardında iki güvercin yumurtası iriliğindeki yakutla kilitlendikten sonra göz kamaştıran omuzlarına düşüyormuş. Sonra misk ve amberle kokulandırılmış güzel siyah saçların topuklarına kadar uzanan 25 örgü yaparak taramalarını bitirmişler ve onu böyle süslemeyi tamamlayıp yeni gelin görümüne bürüyünce ayaklarına kapanmışlar ve ona hayranlıkla titreyen bir sesle "Ey Zeynül Mevasıf hanımımız, Tanrı göz kamaştıran güzelliğini korusun ve seni sonsuza dek kıskanç bakışlardan ve kem gözlerden korusun" demişler. Ve kız odada salınıp gezerken ona yüreklerinin ta içinden kopan binlerce övgü yağdırmışlar. İşler böyle sürüp giderken genç Hubub bir kez bütün dostları tarafından yardım görmeksizin geri çevrilmesi tamamlanınca genç Enis'i birlikte alıp geri dönmüş ve hanımı Zeynül Mevasıf'ın bulunduğu salona getirmiş. Yakışıklı Enis Zeynül Mevasıf'ı güzelliğinin tüm parıltısı içinde görünce gözleri kamaşarak kala kalmış ve kendi kendine "Bu o mu yoksa ancak cennette görülen hurilerden biri mi?" demiş. Ama Zeynül Mevasıf Enis üzerinde bıraktığı etkiden hoşnut gülerek onun yanına gelmiş ve elini tutup geniş ve alçak bir divanda yanına oturtmuş. Sonra cariyelerine işaret vermiş. Onlar da tek parça gümüşten yapılmış ve üzerinde yemek yeme zevkiyle ilgili olarak şu dizelerin yazılı bulunduğu bir sofra tepsisini getirmişler. "Elinde kaşıkla büyük tabaklara dal, gözlerini ve gönlünü şu çeşitli ve hayranlık verici yiyeceklerle şenlendir. Et yahnisi, tavşan yahnisi, kebap ve haşlamalar, reçel ve muhallebiler, kızartmalar ve sıcak ve soğuk kompostolar. Ey keklikler, ey piliçler, ey besili horozlar, ey yumuşatılmış etler, sizlere tapıyorum. Siz ey uzun süre fıstıkla beslenmiş, şimdi de şu tepside içi üzümle dolu yatan harika kuzular. Ben keklikler, piliçler ve horozlar gibi kanatlarınız olmasa da sizi çok seviyorum. Sana gelince ey ateşte pişmiş kebap, Tanrı seni kutsasın. Senin altın kızarmışlığın hiçbir zaman istemem dedirtmez bana. Ve sen zeytin ağacının ruhunu içen şu çanaktaki semizotu salatası, varlığım sana aittir ey dostum. Göğsümde zevk içinde titre yüreğim, tabağın dibine serilmiş taze nane yapraklarıyla üzerindeki bu bir çift balığı gör de. Ve sen, mutlu ağzım, sus, bir daha sal namelerin yazmayacağı bu lezzetli yiyecekleri yemeyi düşle." Bunun üzerine cariyeler onlara koku saçan tabaklar getirmişler. Doyuncaya kadar yemişler ve ağızlarını tatlandırmışlar. Sonra onlara şarap sürahileri getirmişler ve aynı bardaktan içmişler. Zeynül Mevasıf Enis'in üzerine eğilerek ona "İşte şimdi birlikte tuz ve ekmek yedik. Ve böylece benim konuğum oldun ve artık sana ait bulunan en küçük bir şeyi bile elimde tutacağımı düşünme. Artık istesen de istemesen de senden kazandığım her şeyi sana geri vereceğim" demiş. Enis de bağış olarak kendine sunulan şeyleri sevinçle karşılamış ve kendini kızın ayaklarına atmış ve ona teşekkürler etmiş. Ama o Enis'i ayağa kaldırmış ve ona "Eğer Enis, bu veriden ötürü sen bana teşekkür etmek istiyorsan beni yatağıma kadar izlemen yeter. ve bana orada bu kez ciddi olarak gerçekten iyi bir satranç oyuncusu olduğunu kanıtla. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.